Muhterem arkadaşlar, bundan birkaç ay önceydi. Devlet televizyonlarının birinde bir program vardı. İlahiyatçı iki konuk vardı. O ilahiyatçı kardeşlerimizin Aleviler, Şiiler, Hülasa-i Kelam, Ehl-i Beyt-i Rasul aleyhisselamı izleyenlerin aleyhinde bir takım sözler serdedip nihayet onların tezlerinden biri aleyhine Kur'an'dan bir delil getirdiler. Program uzun bir programdı. Konuşmada uzun bir konuşmaydı. Bu uzun bölümü itibariyle cevap vermeye değer ilmi herhangi bir tarafı yoktu. Sadece ilmi delil gibi görünen 3 dakikalık veya 2 dakikalık bir yeri var. O yeri önemsemiştim. Ona mutlaka bir cevap verilmesi gerektiğini düşünmüştüm. Bizim biliyorsunuz devlet televizyonlarına çıkma imkanımız da yok. Allah sizlere hayırlı ömürler versin. İşte sizlerin teşriflerinizle meclisler oluşturuyoruz. Bu meclislerde düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Yine sizin gibi kardeşlerimizin saygı gayretlerini Allah bereketlendirsin. Onlar da sosyal medyada ellerinden geldiği kadar paylaşmaya çalışıyorlar. Biz bu akşam bu konuyu burada işleyip inşallah sosyal medya yoluyla da ilgililere ulaşmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Öncelikle bu programdan ilgili yeri izleyelim. Ondan sonra inşallah ben değerlendirmeleri yapacağım.
İmamet hem siyasetin hem dinin otoritesidir. Üçüncüsü ilginçtir. İmamet risaletin devamıdır. Bakar mısınız? Yani peygamberlik imamlık adı altında devam ediyor ki bu neyi getiriyor? Bir, imam diyorlar masumdur. Halbuki biz masumiyeti peygamberler için kullanırız, tabii, değil mi? İmam asla günah işlemez. İki, muallemdir. Yani ona Allah tarafından özel bilgiler öğretilmiştir. Kimse bilemez. Zemahşer ona güzel cevap verir hocam. Onu da hemen söyleyeyim Pelin Hanım. Bakınız, Mu'tezile Şia'yı hiç adam yerine koymaz. Ama Şia alimlerine bakın, adeta Mu'tezile'ye böyle eteklerine sarılır. Niye? Ehli sünnete duydukları antipatiden dolayı. Ya ilginçtir Fatih Hocam. Hakikaten Mu'tezile hiç onları adam yerine koymaz. Mesela Cahiz bir kitap yazmıştır. O kitapta Hazreti Ali'nin ümmetin en eftal olmadığını, Ebu Bekir ve Ömer'in Hazreti Ali'den daha üstün olduğunu o kitapta ispat eder. Bu adam malumunuz Mu'tezile'nin teorisyenlerindendir. Öte yandan mesela Zemahşeri şu ayeti tefsir ederken malumunuz Hüthüt kuşu geldiğinde ne dedi o? Gecikti Hazreti Süleyman Saba diyarına göndermişti ya Saba melikesine. Ne dedi? Fekale ahattu bima lem tuhit bih. Dedi ki ey Süleyman ben senin kuşatamadığın bilgileri kuşattım ve geldim. Ve ci'tuke min sebe'in binebe'in yakin. Sana Saba diyarından yakini bir haber getirdim. Zemahşeri der ki bu ayet İmamın devrinin en büyük alimi olması gerektiği ve imama hiçbir şeyin kapalı kalmaması gerektiğini naksedendir. Niye? Hani Şia diyor ki imam her şeyi bilir. Hiçbir şey ona gizli değildir. Halbuki ayette Hüthüt kuşu Hazreti Süleyman'a diyor ki senin kuşatamadığın şeyleri ben kuşattım. Bir peygamberin de kuşatamadığı şeyler varsa diyor imamın haydi haydi kuşatamadığı şeyler olur.
Arkadaşlar şu ana kadarki aktardığımız kısım itibariyle iki bölümde değerlendirmeye tabi tutmamız mümkündür. Birisi ahlaki bölüm, ikincisi de ilmi bölüm. Ahlaki bölüm şu, Şialar ifadesi kullanılırken bakar mısınız diyor, onlar imamların masum olduğunu söylüyorlar. Peygamberden sonra imamların olduğunu söylüyorlar. İmametin peygamberliğin devamı şeklinde devam ettiğini söylüyorlar. Dolayısıyla buna bağlı olarak da imamların her şeyi bildiklerini iddia ediyorlar. Şimdi bu bakar mısınız ifadesini kullanmasaydı ifade güzel olacaktı. Yani öylesine enteresan yanlışlar yapıyorlar ki bu adamlar demeye getiriyor. Oysa bir ilim adamın olayı sunarken şöyle sunması gerekiyor. Ehl-i Şia peygamberden sonra ilahi emanetin İmamlar şeklinde devam ettiğini, yeryüzünün Allah'ın hüccetinden boş kalmayacağına inanırlar ve bunun devamı olarak da imamların masum olduğuna ve imamların her şeyi bildiklerine inanırlar. Oysa biz ehl-i sünnet vel cemaat peygamberden sonra ilahi seçilmiş emanetçinin olmadığını, bu işin ümmete terk edildiğini, dolayısıyla peygamberden sonra ilahi emanetçi olmadığından dolayı da gaybı bilecek, masum olacak yeni insanların olmadığına bizim peygamberimizle beraber masum insan silsilesinin de son bulduğuna inanırız derse bir sorun yoktur değil mi? Bu ilmi bir bilgilendirmedir. Televizyona çıkmışsınız, siz alimsiniz, sizi dinleyen halk var. Halkı hem Şialar hakkında hem de Sünniler hakkında bilgilendiriyorsunuz deriz. Fakat bakar mısınız ifadesini kullandığınız zaman otomatikmen hem ülkemizde belli bir yıkına ulaşmış olan Şia toplumunu ve inançlarını hem dünyada İslam ümmetinin bir yarısını oluşturan insanları rencide etmiş oluyorsunuz ve ilmi davranmıyorsunuz. İkinci ahlaki sorun, bir taraftan diyor ki Mutezileler Şiaları adam yerine koymaz ama Şiiler Mutezilelerin eteğinde gezerler diyor. Fakat kendisi daha sonra Mutezileden delil getiriyor. Burada bir suçlamadır. Mutezileler Şiaları adam yerine koymaz ifadesini kullanırken adeta şunu söylüyor. Mutezilli bir alimin arkasına sığınarak bize göre Şiiler adam değillerdir. Adam yerine koyulacak değillerdir. Ve nihayet Zemahşeri'den delil getirmek suretiyle Şiaların itikadının yanlış olduğunu ispat etmeye çalışıyor. İlmi kısmı burada başlıyor. Her ne kadar sunduğu şeyde biraz sonra göreceksiniz ilmen çok ciddi yanlış işleniyor olsa da bakar mısınız Mutezileler Şiaları adam yerine koymazlar gibi bir dil orada son buluyor. İlmi bir delil getiriliyor havasına giriliyor. Ve Hüdhüd kuşuyla Süleyman Aleyhisselam'ın arasında geçen diyalog hikaye edilmek suretiyle peygamberlerin ilminin sınırlı olduğu, Hüdhüd kuşunun ulaşabileceği bir bilgiye bir peygamberin bile ulaşamayacağı sabit kılınınca Şiaların iddia ettiği imamların muallem olduğu, Allah tarafından bilgilendirilen oldukları tezi otomatikmen çökmüş olacak hükmüne varıyor. Dolayısıyla biz ahlaki konu üzerinde etraflıca durmuyoruz. İlmi görünen kısmını irdelemek istiyoruz. Arkadaşlar, öncelikle her ne kadar bu kardeşimiz bizler peygamberlerin masumiyetine inanıyoruz deseler de eserleri incelediğimiz zaman peygamberlere de birçok günah nispeti verildiğini okumaktayız. İşte Abese olayı olsun, Allah seni affetsin, niye o münafıklara izin verdin ayeti olsun. Bir yığın bu manada ayetler getirirler ki ben bunları teker teker işlemiş bulunuyorum. İkiislam.com sitesinde de bunların hepsi mevcuttur. Oradan inceleyebilirsiniz. Fakat çok manidardır. Ben bu konudaki Ehl-i Sünnet dünyasının tutumunu özetleyen Pakistanlı yazar, alim Mevdudi'nin Tefhimül Kur'an adlı eserinde Fetih Suresinin tefsirinin girişinde kullandığı bir ifadeyi aktarmakla yetineceğim. O der ki, her ne kadar biz Ehl-i Sünnet vel Cemaat olarak peygamberlerin masumiyetine inansak da onlardan günah değil, zelle, sürçme zuhur etmiştir desek de işin hakikati öyle değildir, peygamberler günah işlerler. Fetih Suresinin girişinde Estağfirullah İnna fetahna leke fethan mübina لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Bu ayeti delil getirerek der ki, bakın zelle melle demeyi sağa sola yalpalamaya gerek yoktur. Allah-u Teala peygamberin günah işlediğini, geçmiş günahların olduğunu, gelecekte günahların olacağını ve Allah-u Teala bu ayeti kerimede peygamberin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladığını söylüyor. Demek ki peygamberler günah işliyorlardır. Ayetten delil getiriyor. Ki yine affınıza sığınarak bu ayet üzerinde çalışmam da yine sitede mevcuttur. Etraflıca orada inceleyebilirsiniz. Ama burada niye aktardım? Her ne kadar peygamberlerin masumiyetine inansalar da Davud aleyhisselama göz koyduğu bir kadının kocasını %100 öleceği bir savaşa komutan olarak gönderip o insan orada ölünce o karıyla evlenen insan nispeti verilmiştir. Yusuf aleyhisselama Züleyha ile temasa girdiğini, nasıl ifade edeyim orayı şimdi, ondan ifade ettiği gibi edemiyorum, sürme milinin göze girdiği gibi temas ettiğini, fakat o arada Cebrail'in zuhur edip Yusuf Aleyhisselam'ın sırtına vurup Yusuf Aleyhisselam'ın şehvetini tırnaklarından akıttığı için Yusuf Aleyhisselam o iş yapamadı diye Yusuf Peygamber'e yakıştırmalarda bulunan, bir ama huzuruna geldi diye yüzünü ekşiten peygamber nispetleri verilmektedir. Hac suresinde Hiçbir peygamber yoktur ki şeytan onun temennilerine karışmasın. Ayetini tefsir ederken Peygamber Efendimizin bir takım temennilerde bulunduğunu fakat şeytanın müdahale ettiğini anlatmaktadırlar. Ve bunlara zelle demektedirler. Mevdudi yüreklilik yaparak der ki yok bunlar zelle melle değildir, günahtır. Bu bir dipnottu peygamberlerin masumiyeti hakkında. Öbür yandan ehl-i sünnet ve cemaat ile ehl-i şia arasında şer'i deliller açısından küçük bir farkla ittifak vardır. Ehl-i şia şer'i delilleri kitap, sünnet, akıl diye tanımlar. Bunlar şer'i delillerdir. Ehl-i sünnet kardeşlerimiz ise kitap, sünnet, icmai ümmet sadece Ebu Hanife'ye ait olmak şartıyla kıyası fukaha derler. Yani ehl-i sünnetle ehl-i şia arasında şer'i deliller açısından akıl farkı vardır. Ehl-i şia'da akıl şer'i delildir, ehl-i sünnette şer'i delil değildir. Fakat ilk ikisi müttefakun aleyhidir. Yani kitap ve sünnet. Dolayısıyla biz bu akşam ehl-i sünnet kardeşlerimizle aramızdaki ittifak ettiğimiz kaynaklar açısından kitap ve sünnet çerçevesinde olayı irdelemeye çalışacağız. Arkadaşlar, ehl-i şia doğrudur, inkar etmiyoruz ve buradan tekrar ediyoruz. Peygamberden sonra Allah yeryüzünü hüccetsiz bırakmaz. İlahi düsturunca seçilmiş masum imamlar muvazzaf kılmıştır, atamıştır. Bunların ilahi seçimle seçilmelerinin bir lazimesi olarak onlar da peygamberler gibi masumdurlar. Zira ilahi emanet günah işleyebilecek ve zulmedebilecek bireylere teslim edilmez. Ehl-i sünnet kardeşlerimizin burada Şiiler imamların masumiyetine inanıyor diye bir töhmette bulunmaktansa Şiilerin peygamberden sonra Allah imamları seçti tezi yanlıştır, delilimiz de şudur şeklinde karşılık vermeleri daha yakışıklı, daha ilmi, daha haysiyetli, daha güzel olur. Olaya baştan muhalefet etmek lazım ve o muhalefetin de gerekçelerini sunmak lazım. Zira bunları siz bu şekilde sunduğunuz zaman dinleyen kitle zannediyor ki Şii'nin hiçbir şer'i delili yok. Ne kitaptan, ne sünnetten, hiçbir delili olmadan keyfi olarak diyor ki peygamberden sonra imam var. Ben Ali'yi çok seviyordum. Muhakkak Allah imameti Ali'ye vermiş olması lazımdır. Ali'yi seçmiştir gibi algılıyor dinleyen. Bu ise ilim adına zulümdür. Yok hayır. İlim adamı biliyor ki, az önce dinlettiğimiz alim arkadaşımız da bunu biliyor ki Şialar, Aleviler, Ehl-i Sünnet kaynaklarında da müttefakun aleyhi olarak geçen Allah yeryüzünü hüccetsiz bırakmaz düsturu çerçevesinde son peygamberden sonra kıyamete kadar ilahi emaneti ve otoriteyi kendi seçtiği masum imamlara vermiştir. Bu çerçevede gerek Kur'an'ı olsun, gerek sünneti olsun deliller mevcuttur. Ha bu delilleri paylaşmıyor olabilirsiniz. Bu ayrı bir şey. Deliller çerçevesinde oturursunuz, konuşursunuz, tartışırsınız. Fakat kamuoyu şunu bilsin sizin dilinizden ki Şiaların bu konuda Kur'an'ı ve sünneti delilleri var. Bunu söyleyin ve peşine de ilave edin. Biz ehl-i sünnet olarak bu delilleri kabul etmiyoruz. Bu delillere karşı bizim şöylesine reddiye delillerimiz var dersiniz. Burası ilmi olur. Ahlaki bir sorun burada yaşanmaz. Ümmet içerisinde ayrılık çıkmaz. Ümmet içerisinde çatışma zemini oluşmaz. Ümmetin yaşadığı coğrafyalara çullanmak isteyen emperyalistler için bir koz verilmez. Dolayısıyla biz de bu akşam konuşurken sözünü ettiğim bu risklere riayet etmek suretiyle konuşmaya çalışacağız. Kur'an-ı Kerim'den aktarılan olayda tarafın biri Allah'ın elçisi Süleyman'dır, tarafın biri de Hüthüt kuşudur. Biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam'ın devasa bir mülkü vardı. Ondan öncekilere ve sonrakilere verilmemiş bir mülk Kur'an'ın ifadesiyle. Cinler onun emrindeydi, kuşlar onun emrindeydi, hayvanlarla konuşuyordu, hayvanların dilini biliyordu. Ve hepsini de ihtima ediyordu askeri disiplin çerçevesinde. Ve bir akşam Hüthüt'ü görmedi. Ve dedi ki bu Hüthüt nerede? Eğer geldiğinde geçerli bir mazeret sunmazsa ben onu cezalandıracağım. Ve nihayet Hüthüt gelir ve der ki ey Süleyman Sebe'den sana haber getirdim. Senin ilminin kuşatamadığı bir yakin haber getirdim sana. İfadeler böyle doğru. Şimdi biz burayı Zemahşeri gibi anlamak istersek Zemahşeri'nin anlayışına göre Allah'ın elçisi Süleyman'ın ulaşamadığı bir bilgiye hüt ulaşıyor, kuş ulaşıyor. Ayetlerin sunumu çerçevesinde bakacak olursak Süleyman imam, önder, peygamber, nebi, otorite, hüt onun emri altındaki bir insan bile değil. Hayvanlardan bir cins olan kuşlardan biri. Tabiri caizse eğer biz zemahşeri gibi anlarsak ayeti, Allah bu ayeti kerimeye göre elçisi Süleyman'ı hüt'ün karşısında madara etti. Küçük düşürdü, rencide etti. Hüt hava attı. Dedi ki ey Süleyman sen kimsin ki? Senin ilminin kuşatamadığı bir şeyi ben biliyorum. Ben sana öyle bir haber getirdim ki senin ilmin onu kuşatamıyor. Öyleyse burayı nasıl çözeceğiz? Akıl ölçüsü açısından direkt baktığımız zaman veya bir Müslümanın nezaketi açısından olaya baktığımız zaman Allah elçisini bir kuşun karşısında madara etmez. Doğru mu arkadaşlar? Öncelikle ilim, gayb ilmi. Gayb ilmiyle peygamberlerin ilişkisi, gayb ilmiyle bizim peygamberimizin ilişkisi ve daha sonra Aleviler ve Şiiler üzerine geçeceğiz. İmamlar ile gayb ilmi ilişkisini çözümlemeye çalışacağız. Delilimiz ne olacak arkadaşlar? Kur'an ve sünnet olacak. Öncelikle Kur'an'da gayb hakkındaki ayetlere bakacağız.
Bismillahirrahmanirrahim. En'am suresi 59. ayet-i kerime. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak kaydıyla hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır. Nahl suresi 77. ayet-i kerime. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet saatinin emri de yalnızca süratli göz açıp kapama gibidir veya daha yakındır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir.
Evet, birçok ayet var. Şimdi biz şu anki okuduğumuz ayetleri birinci kategorik ayetler olarak sunuyoruz. Yani mutlak anlamda gaybın Allah'ın katında olduğuna inanıyoruz. Biz Aleviler, Şiiler mutlak anlamda gayb ilminin Allah'ın elinde olduğuna inanıyoruz ve bu Kur'an-ı Kerim'de de sabittir. Fakat Kur'an-ı Kerim'de ikinci kategorik ayetler gelir. Şu anda okuduğumuz ayetlerde gaybı mutlak manada Allah'a tahsis eden ayetlerken ikinci kategoride gelen ayetler istisna getirir. Yine mutlak anlamda gayb Allah'a aittir. Arapçada illa ifadesi kullanılır. Ancak fakat şunlar diye nokta nokta yapıyorum ben ki Osman kardeş ikinci kategorik ayetlerden örnek okusun.
Cin suresi 26 ve 27. ayet-i kerimeler. O gaybı bilendir. Kendi gaybını, görülmez bilgi hazinesini kimseye açıklamaz.
Kimseye açıklamaz. Mutlak ifade kullanıyor Allah-u Teala. Gayb onun yanındadır. Kendi yanında olan o gizli ilmi kimseye açıklamaz.
Ancak
illa
elçileri içinde razı olup seçtikleri kimseler başka.
Elçileri içerisinde razı olup seçtikleri başka. Demek ki istisna getiriyor Allah-u Teala. Bu gayb hazinesinde kendi istediği, razı olduğu elçisine kendi istediği, gerektiği kadar verebilir. Allah verirse peygamber o bilgiye ulaşır mı arkadaşlar? Ulaşır. Şimdi arkadaşlar Allah elçi seçecek. Bu elçiyle bir diyaloğu, bir bilgi alışverişi olmayacak. Böyle bir şey olabilir mi? Yeryüzünde elçi seçmişsin. Bu elçiyle senin aranda diyaloğun olması lazım. Bu elçinin muhtaç olacağı şeyleri ona vermen lazım. Bunlar benim gaybımın mahsulleridir. Bunlar bana aittir. Ben size bunlardan vermem. Elçi niye gönderdin Allah? Sen olmadan elçin ne iş yapar Allah'ım? Sen olmadan elçin ne bilir Allah'ım? Dolayısıyla biz Ehl-i Beyt muhipleri diyoruz ki dilimize gelen ne varsa ister peygamberler hakkında olsun, ister peygamberimiz hakkında olsun, İster imamlarımız hakkında olsun, hepsi Allah'tandır. Allah'tan gayri ne peygamberlere ne de imamlara ne bir yetki, ne bir güç, ne bir kudret asla nispet veremeyiz, verirsek kafir oluruz. Bir şey olarak konuşuyorum şu anda. Asla Allah'tan gayri, Allah'tan bağımsız Hiçbir peygamber varlık sahibi değildir. Bırakın ilmini, ne ilmi? Var olamazdı ki. Muhammed İbni Abdullah olamazdı. O varlığıyla ona muhtaç. İlmiyle ona muhtaç. İster gaybi olsun, ister şuhudi olsun. Bütün varlık ve tek bağımsız varlık Allah'tır. Allah kendisi lütfedip ilminden, gücünden, kudretinden, rızkından, zenginliğinden kimi ne kadar faydalandırırsa o kadar faydalanır. Adam seçer mi Allah? Hayır. Bu sefer de Allah muhatabında kabiliyet arar. Peygamberlerin bizden üstün kısmı burada başlar. Eğer Allah bende kabiliyet görseydi, beni Adem olarak gönderirdi, beni Nuh olarak gönderirdi, beni Musa olarak gönderirdi, beni İsa olarak gönderirdi, beni Muhammed Mustafa olarak gönderirdi. Yok, Allah adam seçmez. Allah ilk risalete Adem'i kabiliyetli gördü, emanet ehli gördü. En son, en kamil, en ağır emanete, Kur'an'a, İslam'a son peygamberi kabiliyetli. Son peygamberi o temizliğe layık gördü, onu da ona verdi. Peygamberler arasında fark var Allah katında. Bizim katımızda peygamber arasında fark yoktur, estağfirullah. La nuferriku beyne ahadin min rusuli. Biz peygamber arasında hiçbir fark görmeyiz. Hepsi Allah'ın elçisidir. Hepsi Allah'ın seçtiğidir. Ama Allah katında öyle değil. Niye İncil'i İsa'ya, Tevrat'ı Musa'ya, niye Kur'an'ı son peygambere? Kur'an ki bunların hepsinin mecmuudur. Niye hepsinin mecmuu olanı son peygambere verdi? Tilke rusulü faddalna ba'dahum ala ba'din minhum men kellemallahu ve refa'a ba'dahum derecat. Peygamberler arasında kimileri kimilerinden derece bakımından farklıdır. O derece farkını kim koydu? Bireyin kendi kabiliyeti koydu. Ve Allah o bireyin kabiliyetine göre emanetini ayarladı. Şu emaneti şuna, şu emaneti şuna dedi. Ve en kamil emaneti, en kamil kabiliyetli, en kamil temiz olan Muhammed Mustafa'ya verdi. Şu anki kurduğum cümleler çerçevesinde bir anlığına sahneye geri dönelim. Allah o gün için en temiz kul, en kabiliyetli kul olarak Süleyman'ı görüp Süleyman'ı elçi gönderecek. Ama Hüdhüd'ün ulaşabileceği ilmi Süleyman'dan esirgeyecek, Süleyman'ı Hüdhüd'ün karşısına madara edecek. Böyle bir şey olamaz. Siz bir doğruyu ispat edeyim derken tevhidin asıl sütunlarını sarsmaya kalkıyorsunuz. İlim adamı ağzından çıkaracağı sözü çıkarmadan evvel o sözün önünü arkasını hesap etmesi lazım. Bir anlık güya Şiileri çıkmaza sokuyorsun, lezzetini yaşarsın ama kendi üzerinde durduğun itikadı sarsarsın. Sen bir Hüdhüd'ün karşısında peygamberini madara eden adam olursun. Ve bu madaralığı Allah'a nispet edersin, Allah'a iftira edersin. Dikkat ediyor musunuz cürme? İkinci kategorik ayetleri okuduk değil mi? Ne dedik? İstisnalar vardır. Peygamber bu istisnalardan nasip almış mıdır? Doğrudur, istisna vardır ama ne malum bizim peygamberimiz o istisnalara mazhar olsun. Kur'an'dan bunun izini bulabilir miyiz?
Ali İmran suresi 44. ayet-i kerime. Bunlar gayb haberlerindendir. Bunları sana vahyediyoruz.
Bunlar gayb haberlerindendir. Bunları sana vahyediyoruz. Gayb peygambere geldi mi? Peygambere gayb gelirse, Allah kendi nezdindeki gaybı peygambere verirse, peygamber gayba ulaşır mı, ulaşmaz mı? O zaman bizim peygamberimiz bu gaybtan pay almış. Cin suresindeki ayete geri dönelim. İlla men irtaza min rasuli. Ancak razı olduğu rasulleri müstesna. Onlara verilmiş. Bizim peygamber bize vermiş mi? Vermiş.
Hud suresi 49. ayet-i kerime. Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bunları sen ve kavmin bundan önce bilmiyordun.
Bilmiyordun.
Şu halde sabret. Şüphesiz güzel sonuç takva sahiplerine.
Evet. Biz şimdi peygamberimiz gaybı biliyordu derken Allah'ı dışlıyor muyuz? Nasıl dışlarız? Allah'ı dışladıktan sonra bir söz söyleyeceğiz, ondan sonra da Müslüman olduğumuzu söyleyeceğiz. Bırak Şiiliği, Sünniliği, Alemiliği. Allah'ı dışlayan, dışarıda bırakan hiçbir söz ilmi değildir, İslami değildir, insani değildir. Allah gaybını istediğiyle paylaşır ve bizim peygamberimizle de paylaşmıştır.
Yusuf suresi 102. ayet-i kerime. Bu sana ey Muhammed vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar o hileli düzenlerini kurarlarken, yapacakları işe topluca karar verdikleri zaman sen Yusuf'un kardeşlerinin yanlarında değildin.
Şimdi arkadaşlar, şurası anlaşıldı. Bir, gayb mutlak anlamda Allah'a aittir. İki, Allah razı olduğu ve istediği ve seçtiği emanetçilerine istediği kadarıyla gaybını paylaşır. Ve Peygamber Efendimiz de paylaştıklarındandır. Buraları sabit kıldık mı? Kıldık. Şimdi geriye ne kaldı? Diyorlar ki bu ekolün sahipleri, aslında şu andan itibaren söyleyeceğim sözler Ehl-i Sünnet vel Cemaat dünyanın umumunun söylediği şeyler değil. Fakat kendisine Ehl-i Sünnet'e nispet veren son dönem nevzuhur bir takım alimler var. Peygamberi çok kutsuyorsunuz. Peygamber niye her şeyi bilen birisi olsun? Peygamberi uluhiyet makamına çıkarıyorsunuz diye itirazlar yapıyorlar. Şimdi burayı çözümlemeye çalışacağız ki ondan sonra imamlara gelelim. Şimdi arkadaşlar, son peygamber. Ondan sonra artık peygamber gelmeyecek. Peygamberin ilmi durumunu tespit etmek için peygambere gelen vahyin kayıt altına alındığı kitap hangi kitaptır? Kur'an-ı Kerim. O zaman biz burada da birinci aşamada Kur'an-ı Kerim ilimle ilgili kendisini nasıl tanımlıyor? O kitaba bakalım.
Hud suresi 1. ayet-i kerime Elif, Lam, Ra. Bu ayetleri muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından birer birer ve bütün bölümleriyle açıklanmış bir kitaptır.
Her şeyin açıklandığı bir kitap değil mi bu kitap?
Sebe suresi 3. ayet-i kerime İnkar edenler dediler ki kıyamet saati bize gelmez. De ki hayır, gaybı bilen Rabbime andolsun ki o muhakkak size gelecektir. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şey ondan uzak ve saklı kalmaz. Bundan daha küçük olanı da daha büyük olanı da istisnasız mutlaka apaçık bir kitapta yazılır.
Apaçık bir kitapta yazdık. Şimdi burayı bazı alimlerimiz Levh-i Mahfuz'a nispet ediyorlar. İstersek Levh-i Mahfuz'a nispet edelim, ister bu kitaba nispet edelim. Şu anki aktaracağım sonuç açısından değişen hiçbir şey yoktur. Zira Vakıa suresinde Kur'an-ı Kerim'i tanımlayan ayet diyor ki اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ Muhakkak bu kerim bir Kur'an'dır. فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ Saklı kitaptan gelmektedir. لَا يَمَسُّهُ اِلَّا مُتَحَرُونَ Ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Levh-i Mahfuz'a da nispet etseniz elimizdeki bu Kur'an o Levh-i Mahfuz'dan geliyor. İster Levh-i Mahfuz'a nispet ver, ister elimizdeki kitaba nispet ver, karada, denizde düşmüş, çıkmış ne varsa hiçbir şeyini eksik bırakmadık, biz bu kitapta saydık diyor. Hepsi bu kitapta var.
Yusuf suresi 111. ayet-i kerime Andolsun onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Bu Kur'an düzük uydurulabilecek bir söz değildir. Ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması ve iman edecek bir toplum için hidayet ve rahmettir ancak.
Her şeyin, külle şeyin diyor ayet-i kerime. İlim namına ne varsa her şey bu kitaptadır. Biz Şiiler Kur'an'a böyle inanıyoruz. Hepsi bu kitaptadır. Ayetleri fazla okuyarak vakitinizi fazla almak istemiyorum. Bu ayetleri niye okuduk? Arkadaşlar, Kur'an kendini böyle vasfetti değil mi? Her şeyi, bütün ilimleri içeren kitabım ben dedi. Bu kitap kime indi? Peygamberin gönderiliş sebeplerini anlatan ayetlerde ne diyor Allah-u Teala? Ve yuallimukumul kitab. Size kitabı öğretmesi için. O kitaptaki ilmi almış, kavramış, idrak etmiş, yakına ulaşmış, içselleştirmiş olacak ki bana öğretebilsin. Doğru mu? Peygamber hangi kitabın öğretmenliğini yapacak bana? Kur'an'ın. Kur'an nasıl bir kitapmış? Her ilmi içermiş. Her şeyi saymış, dökmüş. Hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Yaş, kuru, büyük, küçük ne varsa o Kur'an'da var. Her şeye muhit bir kitap. Bütün ilimlere muhit bir kitap. Kitap ne sana indi ne bana indi. Peygamber'e indi. Ve peygamber o kitabın alimi olması lazım. Ki bana da ne yapsın? Öylesin. Öyleyse peygamberin ilmi hakkında ne söylediysek Kur'an'dan bir adım daha geri atarsak nereden? Allah'tandır. Allah için ise gizli bir şey olur mu? Allah'ın bilmediği bir şey mi olur? Dolayısıyla peygamberin ilmi hakkında söyleyeceğimiz sözün merkezine müşriklerin içine düştüğü tuzağa düşerek sen de bizim gibi bir beşersin deyip beşer kısmını merkeze alırsak naneyi yeriz. Ben esefle söylüyorum. Ben Müslümanım deyip kendisini peygamberin ümmetliğine nispet veren nice alim bu noktada müşriklerin düştüğü tuzağa düştü. Merkeze peygamberin beşerliliğini aldı. Merkeze peygamberin beşerliliğini almayın. Bu müşrik kafasıdır. Müşriğin kafası o kadarını kavramıştı. Allah-u Teala da o müşrikleri reddederken dedi ki ben size melek gönderseydim gene insan suretinde gönderecektim, gene şaşırıp kalacaktınız. Peygamber Efendimizin yüceliğinin bir delilidir ki bizim gibi bir beşer olmasına, bizim gibi yiyip içmesine, müşriklerin dilince söyleyelim, bizim gibi çarşı pazar gezip dolaşmasına rağmen böyle bir ilahi merkeze tutundu. Böyle bir ilahi ilişkiye mazhar oldu. O beşerliği onun üstünlüğünün delilidir. Peygamberin üstünlüğüne delil olan beşerilik kısmını peygamberi kendi seviyelerine indirmek için kullandılar. Peygamber Allah'ın yetiştirdiği alimdir. Peygamber Kur'an'ın alimidir. Kur'an levh-i mahfuzdan gelmektedir. Onda ise hiçbir şey eksik bırakılmamıştır. Bütün peygamberler böyledir. Az önce okuduğum ayet çerçevesinde fazilet açısından yukarı aşağı teraziler tartsa da falan peygamberde filan peygamberde ki bu mantığa göre en üstünü bizim peygamberimizdir. Allah'ın salat ve selamı onun ve ehli beytin üzerine olsun. En üstün peygamberdir, en alim peygamberdir. Bu adımı da hallettiysek, Kur'an'ın ilmini merkeze alarak, o kitabın üzerine indiği bireyin ilmini vasıflandırırsak, yanlışa düşmüş olur muyuz? Olmayız. Şimdi az önceki aktardığımız birinci, ikinci, üçüncü adımlara dikkat ederseniz, nereden başladık arkadaşlar? Mutlak hakim, mutlak var, bağımsız var. Kim? Allah. Bütün gaybın sahibi kim? Allah. Her şeyi dünü ve bugünü ve geleceği bilen kim? Allah. Allah peygamberine bildirirse peygamberi bilir dedik. Değil mi? Allah peygamberine hangi yollarla bildirir? Vahyin çeşitleri vardır. Bu konuda da gene ehl-i sünnet kardeşlerimizle ittifak halindeyiz. Cebrail aleyhisselam da gelir, rüya yoluyla gelir, ilham şeklinde gelir. Süleyman aleyhisselama Allah Belkıs'ın durumunu, Sebe halkının durumunu bildirmeden Süleyman aleyhisselam bilir der miydik biz? Demezdik. Çünkü niye az önce biz Kur'an'a delil getirerek nerede durduğumuzu koyduk? Allah bildirirse bilir dedik değil mi? Bizim peygamberimiz de dahil olmak üzere bütün peygamberler Allah bildirirse bilir diyoruz biz. Allah bildirmedikçe Süleyman aleyhisselam Belkıs'ın durumunu bilemez. Sebe halkının durumunu bilemez. Allah kuluna bildirecek. Hangi kuluna bildirecek? Elçisine bildirecek. Vahiy yoluyla bildirecek. Cebrail yoluyla bildirecek. Süleyman aleyhisselam diğer peygamberlerden farklı bir özelliği var. Hayvanlarla mübaşeret halindedir. Çünkü bu hayvan Süleyman aleyhisselamın memurudur. Amerika başkanına, Amerikan ajanlarından biri Türkiye'ye dair bir bilgi götürse o bilgi o başkana ulaştığı zaman o bilginin sahibi olarak kim derler? O bilginin sahibi olarak Amerika'nın başkanı görünür. Amerika galip geldi, Amerika önceden haber aldı, Amerika şunu yaptı, bunu yaptı derken biz alta hiç bakıyor muyuz? Amerika başkanı Beyaz Saray'da oturuyor. Nereden ne bilsin, nereden neyi kazansın, nereden neyi başlarsın? Ajanları var, istihbarat elemanları var, CIA'yı var, Mossad'ı var, nesi var? Fakat onların yaptığı bütün çalışmalar, Pentagon'un, şunun, bunun bütün çalışmalar kime mal ediliyor? Türkiye'deki 15 Temmuz gecesi olayını bizim Cumhurbaşkanımız kalktı dedi ki bana enişte haber verdi. Ve millet güldü değil mi üstüne, kınadı. İstihbaratın ona bu bilgiyi vermiş olması lazımdı. Vermedi. Burada beşeri ilişkiden, beşeri düzlemden söz ediyoruz. İlahi düzleme geçelim. Süleyman aleyhisselamı Sebe ile ilgilendirmek istiyor Allah-u Teala. Ve Sebe hakkında bilgiye ulaştırmak istiyor. Süleyman aleyhisselamın ajanı, memuru Hüdhüd'ün eliyle yapıyor bunu. Hüdhüd'ün getirdiği o bilgiye Hüdhüd kadir değildir. O bilgiyi ona veren, o bilgiye onu ulaştıran Allah'tır. Allah Hüdhüd'ün eliyle elçisini bilgilendirdi. Aksi takdirde elçisini Hüdhüd'ün önünde ne yapar? Madara etmiş olur. Oysa Allah-u Teala elçisini bir hayvanın karşısında rencide edecek değildir. Dolayısıyla elçiler bir şekilde ilimlenirler. Allah bazı şeyleri perdeler arkasında saklar. Her şey bizzat Cebrail ilişkisiyle olmamıştır. Peygamber Efendimiz'de de öyledir gene. Vahiy matlu, vahiy gayrı matlu, rüya yoluyla gelen vahiy. Yusuf Aleyhisselam'a gelen şeyin hangi yollaydı? Rüya yoluydu. Ama biz Yusuf Aleyhisselam diyoruz, peygamber diyoruz. Bildi diyoruz. Ve gaybı bildi. Kralın rüyasıyla Yusuf Aleyhisselam'ı bilgilendirdi. Burada hüdütle bilgilendiriyor, orada da kral. Kral rüya görüyor. Yedisemiz inek, yedisemiz başak falan, olayı hatırlıyorsunuz herhalde. Diyor ki bunu bana yorumlayın. Kimse yorumlayamıyor. Daha önce Yusuf Aleyhisselam'ın koğuş arkadaşı olan kişi diyor ki ben bunun tevilini size getiririm. Geliyor Yusuf Aleyhisselam'a. Yusuf Aleyhisselam'ı zindandan çıkaracak ve bölgesine aziz yapacak, melik yapacak ilahi irade kral Yusuf Aleyhisselam'ın bir zamanlar koğuş arkadaşlığını yapmış birisinin eliyle yolluyor Allah-u Teala. Allah kulunu bilgilendirecek. Nasıl bilgilendirecek biz oraya karışmıyoruz. Ey Allah niye direkt bilgilendirmedin? Niye hüdüdün üzerinden bilgilendirmedin? Buralar bizi ilgilendirmiyor. Ama ben şunu biliyorum. Bu bilgiyi Allah yolladı Süleyman'a. Zemahşeri burada yanılıyor. Zemahşeri zannediyor ki hüdüd ona kadir idi. Peygamberlere yakıştıramadıkları şeyi hüdüde yakıştırdılar. Biz peygamberler bilir derken Allah'ı dışlamadık. Ama sen burada hüdüd bildiğini Süleyman bilmedi diyorsun. Senin ilminin kuşatamadığını ben getirdim sana diyor hüdüd. Hüdüd nasıl bu bilgiye sahip oldu? Allah tarafından. Ha burada geriye tek bir soru kalıyor. Ey Allah'ım sen niye Süleyman Aleyhisselam'a direkt bu bilgiyi vermedin de hüdüd. Orası da beni ilgilendirmiyor. Çünkü ayet-i kerimeyle sabittir. Allah'a soru sorulmaz. Ama ben şu edebi biliyorum. Bu bana şart. Bu ilim Süleyman Aleyhisselam'a Allah tarafından gönderildi. Allah hüdüdü aracı kullandı. Yusuf Aleyhisselam da koğuş arkadaşını kullandığı gibi. Yusuf Aleyhisselam'a kralı kullandığı gibi. Rüyayı krala gösterdirdi. Koğuş arkadaşıyla Yusuf'a ulaştırdı. Yusuf koğuş arkadaşıyla geriye ilahi bilgiyi gönderdi. Çünkü Allah-u Teala Yusuf Aleyhisselam'ın rüyalarını tabir etme kısmını kendisine nispet veriyor. Ona rüyaların yorumunu biz öğrettik diyor. Dolayısıyla Allah bu sefer geriye Yusuf Aleyhisselam eliyle dönüyor. Kime? Koğuş arkadaşına. Koğuş arkadaşı kime? Krala. Nihayet iş bitiyor ve Yusuf bulunduğu bölgeye melik oluyor. Zindandan tahta çıkıyor. Allah'ın işi bu. Ey Allah'ım sen Yusuf'u zindana düşürmeden de aziz yapardın. Buna kadir değil misin? Kadir. Ey Allah'ım niye Yusuf'u zindana düşürdün de ondan sonra aziz yaptın? Ey Allah'ım sen Sebe hakkında Süleyman Aleyhisselam'ı bilgilendirirdin. Niye hüdüd üzerinden bilgilendirdin? Bu sorular da sorulmaz. Çünkü bu sorun muhatabı Allah. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala diyor ki Allah sorar ama siz soramazsınız. O istediği gibi yapar. O ilmi gibi görünen itiraz kısmının ne kadar gayri ilmi olduğunu anlatabildim mi bilmiyorum. Bu yorumun tersine zorlarsak Allah hüdüdün karşısında Süleyman Aleyhisselam'ı rencide etmiş olur. Bu da Allah'a yakışmaz. Şimdi geriye kaldı imamet. Arkadaş orada bir ifade kullandı. Dedi ki Şiiler imameti risaletin devamı gibi görüyorlar. Ve bunu bir suçlama dili, töhmet dili olarak şey yapıyor. Vallahi hiç suçlanmışlık hissetmiyoruz. Biz öyle inanıyoruz. Açık açık söylüyoruz. Ciltler dolusu kitaplarımız var. Türkçe'de tercüme ettiler, yayınladılar. Takiyemiz yok. Biz imameti risaletin devamı biliyoruz. Tek bir farkla vahiy yoktur. Vahiy son peygamberden sonra kıyamete kadar bitmiştir. Fakat Allah'la kullar arasında hüccetlik açısından aralarında bir fark yoktur. Buna binaen Ali İmran suresinde mübahale ayetinde Allah Ali'yi peygamberin nefsi olarak değerlendirdi. Nefsinizi ve nefsimizi çağıralım gelsin. Kadınlarınızı ve kadınlarımızı çağıralım. Ki yine müttefakun aleyhtir her iki ekol arasında o mübahaleye, o lanetleşmeye Allah Resulü kendisi Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin aleyhisselamla gitti. Ve Allah Resulü tebliğinin ilk günü, inzar günü dediğimiz günde kendi risaletini ilan ettikten sonra ilk ilan ettiği ikinci şey ne oldu arkadaşlar? Vesayeti, velayeti, vezareti ve hilafeti. Ali halife-i Resulullah'tır, vezir-i Resulullah'tır, vasiy-i Resulullah'tır. Şimdi en kamil ilmi kuşatan kitap hangi kitaptı? Kur'an-ı Kerim. O kitap kimin üzerine inmişti? Peygamber üzerine inmişti. Peygamber Ali'yi nasıl vasfetti? Vasim, halifem diye nitelendirdi. Ve bir nitelendirmesi daha var. Ben ilmi şehriyim, Ali kapısıdır. Ali hangi ilmin kapısı oldu arkadaşlar? Peygamberin ilminin kapısı. Peygamberin ilmi nereden geliyordu? Allah'tan, Kur'an'dan. Ve Kur'an hiçbir şey eksik bırakmamıştı. Nispetimiz bu. Bu nispetimizin yanlış olduğunu bize ispat edip konuşabilirsiniz. Burayı tartışabiliriz. Yok hayır, bu nispetiniz yanlıştır. Allah Ali'yi seçmemiştir. Ali sahabelerden bir sahabedir. Allah otorite işini son peygamberin vefatıyla beraber bıraktı. Allah otorite işini kullara bıraktı şeklinde delillerini sunarak, bizim delillerimizi naks eden deliller getirerek tartışabiliriz. Burada sorun yok. Ama bize şunu yapmayın. Burası ilmi olmuyor. Bunlar imanları peygamberliğin devamı olarak görüyorlar. Ya olur mu öyle bir şey ya? Halkın bilgisizliğini değerlendirmek. O halkın Müslüman bildiği kardeşlerin aleyhine o halkı doldurmak demektir. Çatışma üretir. Biz takiye etmiyoruz. İmamlarımız da gaybi bilir diyoruz dolayısıyla. Niye bilir diyoruz? Allah bildirince bilir. Allah nasıl bildirir konusuna gelince Usulü Kafi kitabında İmam Cafer Aleyhisselam'dan menkul bir rivayet vardır. Tek kalem değildir. İmam Cafer burada birkaç kalemde zikreder. Bizim ilim kaynaklarımız diye sıralar ve başlar. Cifir'den Allah Resulü Ali'ye yazdırmıştır. Ehli sünnet kardeşlerimizin hadis kitaplarında da yaygın olarak geçen bir rivayettir. Keçi derisine Allah Resulü dikte etmiş, İmam Ali yazmıştır. Cifir kitabı. İki, camia kitabı. Allah Resulü dikte etmiş, İmam Ali Aleyhisselam yazmıştır. Üç, Fatıma Musaf'ı en çok istismara konu olan orgulardan biridir. Derler ki Şiiler bu Kur'an'dan başka bir Kur'an'a inanırlar. O da Fatıma Musaf'ı derler. Burada da iftira ederler. Kur'an-ı Kerim kendisine hiçbir yerde Musaf dememiştir. Musaf Arapça bir kelime olup sayfalar anlamına gelir. Ehli sünnet kardeşlerimin içinde hadis ilmiyle ilgilenenler bu kavramı bilirler. İbni Abbas'ın Musaf'ı, İbni Mesud'un Musaf'ı, Peygamber Efendimiz'i dinlerken bireylerin not tuttukları kitaplara Musaf denir. Kur'an'ın adına İslam literatüründe hiç Musaf denmemiştir. Kur'an-ı Kerim denilmiştir. Kur'an'dır o, Allah kitabıdır. Musaf sayfelere denir. Her sayfelerden oluşana Musaf denir. Yazılmışlığı merkeze alınca kitap denir. Sayfalar merkeze alınca Musaf denir. Hazreti Fatıma Musaf'ından kastımız Kur'an'ın alternatifi ilahi kitap değil, Cebrail Aleyhisselam'ın dikte ettiği, Fatıma Aleyhisselam'ın telaffuz ettiği, İmam Ali Aleyhisselam'ın yazdığı, Peygamber Efendimiz'in vefatından kıyamete kadar ümmetin başına gelecek siyasal olayları, bireyleri indeksleyen bir kitaptır. Üç tane kitaptan bahsettik değil mi şimdiye kadar? Bu üç kitap kimdedir arkadaşlar? Peygamberin vasisi kim? Ali. Ali. Bu kitap Ali'de. Ali'den sonra kime gidecek bu kitap? Hasan'a. Bugün kimde olması lazım? İmam Mehdi Aleyhisselam. İmam Cafer'in camia kitabı hakkında da bir açıklama yapıyor. Camia kitabı ise Peygamber Efendimiz'in vefatından kıyamete kadar vücut bulacak, vuku bulacak bütün hukuki sorunları içeren, bütün hukuki sorunlara cevap veren, hatta konuşurken yanındaki bireyin omuzunu şöyle tırnağıyla yukarıdan aşağı bir çiziyor, şu kadar çizeyin diyetine varana kadar kayıt altına alındığı bir kitaptır diyor. Biri sosyolojik, siyasal kitap, biri hukuki kitap, biri gizli ilimlere, gaybi ilimlere tekabül eden cifr, şifreleme yöntemiyle yazılmış bir kitap. Kitapları hallettikten sonra da dinamik olan bir bölüme işaret ediyor. Bunlardan başka diyor, bir de her cuma akşamı ben semaya ref olurum, yükselirim. Allah Resulü, babam Ali, Hasan, Hüseyin, Zeynel Abidin, Muhammed Bakır imzar olurlar. Buluşuruz. O haftaya özel ilim Allah'tan Resulüne, Resul'den Ali'ye ve bana gelir. Şimdi bu ifadeyi de dikkatle dinlediysek, imamlarımıza nispet verdiğimiz ne varsa şah kimdir? Allah Resulü'dür. O hiyerarşi bozulmuyor. Allah Resulü ölmüş, İmam Ali ölmüş, İmam Hasan ölmüş, İmam Muhammed Bakır ölmüş. Fakat İmam Cafer diyor ki ben semaya çıkıyorum. Allah Resulü ve babama kadar imamlar iniyorlar. O haftaya özel ilim Allah'tan Resulüne ve Ali'den ve bana geliyor. Bu hadis o gün konuşan İmam Cafer yeryüzünün hücceti. Bugün İmam Mehdi konuşuyor olsaydı bunu bize nasıl anlatacaktı? Allah Resulü'nden Ali'ye, İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'a ve bana geliyor. Hiyerarşi bozulmuyor. Ve imam bunu söyledikten sonra ilave ederek buyuruyor ki bu haftalık görüşmemiz olmasaydı bizim ilmimiz biterdi. Öyleyse biz Aleviler, biz Şiiler diyoruz ki imamlarımız bilirler. Ama niye bilirler? Allah'ın bildirmesinden dolayı bilirler. Ha bizi reddederken şöyle reddedebilirsiniz. Hayır efendim, Allah'ın bugün sözüne ettiğiniz İmam Mehdi ile böyle bir ilişkisi yoktur. Bunu söyleyebilirsiniz, bunu reddedebilirsiniz. Ama burayı istihza konusu edemezsiniz. Mutezili bir alimden örnek vererek diyor ki Şialara adam yerine bile koymaz. Hitabette bu bir sanattır. Adam bu sanatı kullanarak ne diyor biliyor musun? Şiiler aslında adam yerine konulacak adamlar değiller ama işte mecbur kalıyoruz konuşmaya. Bu Şii Müslüman, bu Şii Allah diyor, peygamber diyor, namaz diyor, oruç diyor, hac yapıyor, zekatını veriyor, humusunu veriyor. Ve hepsi bir yana, hiç kusura bakmayın beyefendiler, bugün yeryüzünün büyük şeytanına karşı tek dik duran insanlardır Şiiler. Ve buradan zıplıyorum Kur'an-ı Kerim'e, Allah'ın kullarına verdiğini kıskandılar. Arkadaşlar Kabil Habil'i niye öldürdü? Kıskançlık. Niye? Habil'in kurbanını kabul etmişti Allah, Kabil'inkini kabul etmemişti. Kabil özür dileseydi, ey Allah'ım haklısın sen, kardeşim en nadide malını sana kurban sundu. Sana yakışır ki onunkini kabul edesin, benimkini kabul etmeyesin. Suç bende deseydi bu cinayet işlenir miydi? Şimdi bugün mezhebi farklılığı öne koyup yeryüzünün bugünkü büyük şeytanına karşı dik durmayı becermiş Şii kardeşini kıskanıp Kabil gibi onu öldürmektense ey Allah'ım senden özür dileriz. Sen bu ilahi emaneti asırlarca bizim elimizden getirdin ama biz bu emanete sahip çıkamadık. Biz uluslararası emperyalizmin kulu, kölesi olduk. Fakat Allah'ım bu emanete bugün bizim Şii kardeşlerimiz sahip çıktı dersiniz, olay olur biter. Hepiniz Allah'a emanet olun.